17. Bölüm. Korku büyük ama cesaret daha büyük. Momo eski tiyatroya dönmekten korkuyordu. Onunla gece yarısı buluşacağını söyleyen Duman Adam herhalde oraya gelecekti. Orada onunla yalnız başına karşılaşacağını düşünmek Momo'yu dehşete düşürüyordu. Yok, onunla ne orada ne de başka yerde karşılaşmaya niyeti yoktu. Adamın yapacağı önerinin ne arkadaşları ne de kendisi için gerçekte hiç de iyi bir şey olmayacağı belliydi. Ama ondan kaçıp nereye saklanacaktı? Diğer insanlarla beraber kalabalığın içinde olmak ona daha emniyetli geldi. Gerçi kimsenin onlara aldırış etmediğini görmüştü. Ama eğer kendisine bir şey yapmaya kalkacak olurlarsa imdat diye bağırır ve elbet yardımına gelen biri çıkardı. Üstelik çok kalabalık bir yerde onu bulmaları da pek kolay değildi. Bütün öğleden sonra akşama kadar Momo kentin en kalabalık caddelerinde, alanlarında dolaştı durdu. Aynı yerlerden 2-3 kere geçtiği oldu. Kalabalığın onu sürüklediği yere doğru kendini akıntıya bırakıyordu sanki. Fakat artık bütün gün yürümekten ayakları ağrımaya başlamıştı. İyice geç olmuştu. Momo yarı uykulu bir halde yürümeyi sürdürmeye gayret ediyordu. Biraz olsun dinlenmeliyim diye düşündü. Kısa bir süre sonra o zaman daha uyanık davranırım. Yolun kenarında 3 tekerlekli bir kamyonet duruyordu. Üzerine bir takım kutular, çuvallar yığılmıştı. Momo arabaya tırmandı ve yumuşak bir çuvala sırtını dayadı. Ayaklarını çekip ceketinin altına sakladı. Oh ne iyi olmuştu. Derin bir soluk aldı. Çuvala iyice yaslandı. Yorgunluktan bitkin bir halde uyuyakaldı. Karmakarışık rüyalar görüyordu. İhtiyar Beppo karanlık bir uçurumun üzerine gerilmiş bir ipin üstünde elindeki süpürge sopasıyla dengesini bulmaya çalışıyordu. Öteki ucu nerede bunun dediğini duyuyordum Momo. Öteki ucunu bulamıyorum. İp sonsuza kadar uzuyor gibiydi. Karanlıkta iki ucu da görünmüyordu. Momo Beppo'ya yardım etmek istiyordu. Fakat o kadar uzakta ve yüksekteydi ki Momo'yu görmüyordu bile. Sonra Gigi ortaya çıkıyordu. Ucundan tuttuğu bir kağıt şeridi çeke çeke ağzından çıkarıyordu. Bir türlü sonu gelmiyordu kağıdın. Gigi bir yığın kağıt şeridin ortasında kayboluyordu adeta. Momo'ya yalvararak bakıyor ve Momo yardımına koşmazsa boğulacak sanıyordu. Momo onun yanına gitmek istiyor, ayakları kağıtlara dolaşıyordu. Kendini kurtarmak için çabaladıkça kağıtların arasına iyice gömülüyordu. Sonra çocukları görüyordu. Hepsi de oyun kağıtları gibi yamyası olmuşlardı. Her kartın üstüne küçük delikler açılmıştı. Kağıtlar karıştırılıyordu. Sonra yeniden sıraya dizilmeleri gerekiyordu. Üzerlerine yeni delikler açılmak isteniyordu. Kağıt çocuklar ağlaşıyorlar ama yeniden karıştırılıyorlardı. Bu sırada üst üste düşüyorlar, hışırtılı sesler çıkarıyorlardı. Momo, durun, yapmayın diye bağırmak istiyordu. Fakat hışırtılardan, tıkırtılardan sesi duyulmuyordu. Sonunda artan bir gürültüyle uyandı. Karanlıkta önce nerede olduğunu anlayamadı. Sonra kamyonete bindiğini hatırladı. Şimdi bu motorlu taşıt gidiyor ve gürültü de oradan geliyordu. Momo yanağında hala duran gözyaşlarını sildi. Acaba neredeydi? O uyurken taşıt herhalde epeyce yol almıştı. Çünkü şimdi caddeler bomboştu. Yüksek binalarda ışık sönmüştü. Kamyonet pek hızlı gitmediği için Momo bir yerde hiç düşünmeden aşağı atladı. Duman adamlardan korunabileceği kalabalık yerlere dönmek istiyordu. Sonra birden gördüğü rüyaları hatırlayıp durdu. Motor sesi boş caddede bir süre yankılandıktan sonra duyulmaz olmuştu. Momo artık kaçmak istemiyordu. Kendisini kurtaracağı umuduyla kaçmıştı. Hep kendini, kendi güvenliğini, kendi korkusunu düşünmüştü. Oysa asıl sıkıntıda olanlar arkadaşlarıydı. Onlara hala yardım edebilecek biri varsa o da kendisiydi. Duman adamların arkadaşlarını serbest bırakma ihtimali az bile olsa bir kere denemek zorundaydı. Bunları düşününce içinde bir şeyin değiştiğini anladı. Önceleri çaresizliği ve korkusu öyle büyüktü ki şimdi birdenbire tam tersi olmuştu. Dayanmıştı. Şimdi kendinden emindi, korkmuyordu. Dünyadaki herhangi bir gücün ona bir şey yapmasından ürkmüyordu. Daha doğrusu kendisine ne yapacakları umurunda bile değildi. Şimdi duman adamlarla karşılaşmayı o istiyordu. Ne pahasına olursa olsun istiyordu bunu. Hemen tiyatroya dönmeliyim diye düşündü. Belki daha geç olmamıştır. Beni orada bekliyordur. Ama bunu gerçekleştirmek pek kolay değildi. Çünkü nerede olduğunu bilmediği gibi ne yöne gideceğini de bilemiyordu. Rastgele yürümeye başladı. Hep sessiz, tenha sokaklardan geçiyordu. Çıplak ayakla yürüdüğünden kendi ayak sesi bile duyulmuyordu. Her dönemeçte bir işaret, nerede olduğunu belli edecek bir şey bulacağını umuyordu. Fakat boşuna. Soracak kimse de yoktu. Bir yerde onu görünce kaçan, çöp tenekelerinde yiyecek bir şey arayan bir sokak köpeğinden başka bir canlıya rastlamamıştı. Sonunda Momo çok geniş, boş bir alana ulaştı. Bu öyle ağaçlıklı, havuzlu, fıskiyeli bir alan değildi. Bomboş uzanıyordu. Çevrede gecenin karanlığına doğru yükselen ışıksız evler fark ediliyordu. Momo alanı geçti. Tam o sırada bir yerlerde bir kule saatinin çanı çalmaya başladı. Vuruşlara bakılırsa gece yarısı olmalıydı. Eğer duman adam şimdi onu tiyatroda bekliyorsa yetişmesi olanaksızdı. O da çekip giderse arkadaşlarına yardım etme şansı suya düşecekti. Bir daha da bu fırsatı hiç bulamayacaktı belki. Momo yumruklarını ısırdı. Şimdi ne yapabilirdi? Şaşkına dönmüştü. Karanlığın içine doğru bütün gücüyle bağırdı. Buradayım! Duman adamın onu duyacağını sanmıyordu ama yanılmıştı. Son çan sesi sustuğu anda alana açılan sokakların hepsinden birden gelen, önce zayıfken sonra gittikçe kuvvetlenen ışıklar karanlık alanı aydınlattı. Momo her taraftan üzerine doğru gelen arabaların farları ortasında kalmıştı. Ne yöne dönse gözleri kamaşıyordu. Ağır ağır yaklaşıyorlardı. Sonunda Momo elleriyle yüzünü örttü. Bu kadar güçlü bir çıkış yapacaklarını Momo hesaba katmamıştı. Bir an için cesaretini kaybeder gibi oldu. Çevresi sarıldığı için kaçması olanaksızdı. Eski geniş ceketinin içinde büzüldü kaldı. Birden çiçekleri hatırladı, müziği hatırladı ve yatıştığını, güçlendiğini duydu. Arabalar alçak motor hırıltılarıyla yaklaştılar, yaklaştılar. Sonunda tamponları birbirine değecek şekilde çevresini sardılar. Momo ortada kaldı. O zaman duman adamlar indiler. Farların arkasında, karanlıkta kaldıkları için Momo kaç kişi olduklarını göremiyordu. Ama düşmanca bakışlarının kendi üzerine çevrildiğini seziyordu. Üşümeye başladı. Uzunca bir süre kimse konuşmadı. Duman adamlar da Momo'da. Sonunda soğuk bir ses duyuldu. Demek Momo denen kız bu. Hani şu bize meydan okuyacağını sanan kız. Haline bakın şunun. Küçücük bir zavallı. Bu sözlerin ardından meydanda bir kahkaha sesidir dolaştı. Dikkat diye başladı bir soğuk ses. Bu küçüğün bizim için ne kadar tehlikeli olduğunu biliyorsunuz. Onunla eğlenmenin alemi yok. Momo dikkat kesildi. Peki öyleyse dedi farların arkasından ilk konuşan ses. Öyleyse gerçeklere dönelim. Yeniden uzun bir sessizlik oldu. Momo, duman adamların gerçeği söylemekten korktuklarını seziyordu. Bu, onlara son derece güç geliyor olmalıydı. Momo birçok gırtlaktan aynı anda çıkıyormuş gibi bir hırıltı duydu. Sonra da biri konuşmaya başladı. Ses başka bir yönden geliyordu. Ama aynı soğukluktaydı. Birbirimize açık konuşalım. Sen yalnızsın yavrum. Arkadaşlarına ulaşamazsın. Zamanını paylaşacağın kimsen yok. Bunların hepsini biz planladık. Ne kadar güçlü olduğumuzu görüyorsun. Bize karşı koymanın anlamı yok. Yalnız geçirdiğin saatlerden sana ne kaldı? Seni ezen bir lanet, seni patlatan bir sıkıntı, seni boğan bir deniz, seni kahreden bir keder. Bütün insanlardan soyutlandın. Momo dinliyor ve susuyordu. Ses devam etti. Bir gün artık dayanamayacağın bir an gelecek. Belki yarın, belki de bir hafta veya bir yıl sonra. Bize göre hava hoş, bekleriz. Çünkü bir gün sürünerek bize gelip, her şeye razıyım, beni bu yükten kurtarın diye yalvaracağını biliyoruz. Yoksa o hale geldin mi çoktan? Bize söyle yeter. Momo başını hayır anlamında salladı. Sana yardım etmemizi istemiyor musun? Diye sordu buz gibi bir ses. Çevreden Momo'ya doğru bir soğuk dalgası esti. Fakat o, dişlerini sıkarak yeniden başını salladı. Yılan ıslığı gibi bir sesle fısıldadı birisi. Zamanın ne olduğunu öğrenmiş bu. Demek ki sözünü ettiğimiz kişiyi görmüş dedi ilk konuşan adam. Sonra yüksek sesle sordu. Hora ustayı tanıyor musun? Momo başıyla evet işareti yaptı. Gerçekten yanına gittin mi? Momo işareti tekrarladı. Öyleyse saat çiçeklerini biliyorsun. Momo gene başını eğerek cevap verdi. Hem de nasıl biliyordu? Uzunca bir sessizlik oldu. Yeniden konuşmaya başladığında ses bambaşka bir yönden geldi. Arkadaşlarını seversin değil mi? Momo başıyla evet dedi. Onları bizim elimizden kurtarmak istersin herhalde. Momo başını salladı. İstersen bunu yapabilirsin. Momo bütün vücudunun donduğunu hissederek ceketine sımsıkı sarıldı. Arkadaşlarını kurtarman ufak bir gayretine bağlı. Sen bize yardım et, biz de sana yardım edelim. Bundan daha güzel pazarlık olur mu? Momo sesin geldiği yöne doğru baktı. Biz bu Hora Usta ile yakından tanışmak istiyoruz, anlıyor musun? Ama nerede olduğunu bilmiyoruz. Senden bizi oraya götürmenden başka bir şey istemiyoruz. Hepsi bu. Evet, seninle açık ve dürüst konuştuğumuzu anlaman için şunu söylüyorum. Bu hizmetine karşılık arkadaşlarına kavuşacaksın ve gene eskisi gibi mutlu bir yaşam süreceksiniz. Doğrusu buna değer. Momo ilk defa olarak ağzını açtı. Dudakları soğuktan öyle donmuştu ki güçlükle konuşabildi. Hora Usta'dan ne istiyorsunuz? Diye ağır ağır sordu. Onunla tanışmak istiyoruz. Diyen sert bir karşılıkla beraber soğuk arttı. Sana ne bundan? Momo susup bekledi. Duman adamlar arasında bir kıpırtı başladı. Huzursuz oldukları belliydi. Seni anlamıyorum dedi yine o ses. Sen kendini ve arkadaşlarını düşün. Hora Usta ile kafanı yorma. Bırak onu kendi düşünsün. Hem o kendi başının çaresine bakacak kadar yaşlı biri. Üstelik eğer aklının başına toplar da bizimle iyi geçinirse onun kılına bile dokunmayız. Aksi halde onu yola getirmesini biliriz. Hangi yola? Diye morarmış dudaklarını oynattı Momo. Birdenbire ses şirretleşti. Çığlık çığlığa bağırdı. Bıktık artık. İnsanlardan saatleri, dakikaları, saniyeleri tek tek toplamaktan bıktık. Bütün insanların bütün zamanlarını birden istiyoruz. Hora bunu bize vermek zorunda. Momo karanlıkta sesin geldiği yöne baktı. Ya insanlar? Onlara ne olacak? Diye sordu. Ses bağırdı. İnsanlar zaten gereksiz. Dünyayı artık kendileri gibilere yer kalmayacak bir hale yine kendileri getirirler. Dünyaya biz hükmedeceğiz. Soğuk o dereceye varmıştı ki Momo dudaklarını kıpırdatsa da ses çıkaramıyordu. Aynı ses birden yumuşak, sanki yalvaran, okşayan bir biçimde konuştu. Ama sen korkma, küçük Momo. Sen ve arkadaşların bunun dışında tutulacaksınız. Birdenbire masallar anlatan, oyunlar oynayan son insanlar olacaksınız. Artık bizim işlerimize karışmayacaksınız. Biz de sizi rahat bırakacağız. Sustu. Başka bir yönden yeni bir ses duyuldu. Gerçeği söylediğimizi biliyorsun. Verdiğimiz sözü tutarız. Şimdi bizi Hora'ya götür. Momo konuşmayı denedi. Soğuk aklını başından almıştı. Bir iki kere yutkunduktan sonra konuşabildi. Bunu istesem de yapamam. Sinirli bir ses bir yerlerden seslendi. Ne demek istesem de? Elbette yaparsın. Sen oraya gitmişsin. Yolu biliyorsun. Kendim bulamıyorum diye fısıldadım Momo. Denedim. Yolu yalnız Kasiopeya biliyor. O da kim? Hora Usta'nın kaplumbağası. Nerede şimdi? Momo bayılmak üzere olan biri gibi tek tek konuştu. O benimle beraber dönmüştü. Fakat sonra onu kaybettim. Çevresinde çok uzaklardan gelir gibi karma karışık sesler duyuyordu. Birinin derhal büyük alarm dediğini duydu. Bu kaplumbağa bulunmalı. Bütün kaplumbağalar gözden geçirilsin. Kasiopeya mutlaka bulunmalı. Mutlaka, mutlaka. Sesler uzaklaştı. Ortalıkta tıs kalmadı. Momo yavaş yavaş kendine geldi. Koca alanın ortasında yapayalnız duruyordu. Üzerinden geniş bir boşluktan kopup gelmiş gibi soğuk, buz gibi bir rüzgar esip geçti. Bölüm. Gelecek geriye bakmadan görülebilirse. Momo ne kadar zaman geçtiğini bilmiyordu. Kulenin saati birkaç kere çalmıştı. Ama o farkında değildi. Donmuş organlarına yeniden sıcaklık yayılması epeyce zaman aldı. Gövdesi felç olmuş gibiydi. Bir karara varamıyordu. Eski tiyatronun oraya, evine gidip uyusa mıydı? Tam da şimdi kendisi ve arkadaşları için tüm umutların kaybolduğu bu anda. Artık hiçbir şeyin düzelmeyeceğini biliyordu. Hiçbir zaman. Üstelik Kasiopeya için korkuyordu şimdi. Ya duman adamlar onu bulurlarsa? Momo kaplumbağanın adını söylediği için kendisine kızmaya başladı. Ama öyle sersemlemişti ki hiçbir şey düşünecek hali kalmamıştı. Belki de diye geçirdi içinden. Kasiopeya çoktan Hora Usta'nın yanına dönmüştür. Evet, inşallah hala beni aramıyordur. Onun için de benim için de bu iyi olur. Bu sırada yumuşak bir şey çıplak ayağına değdi. Momo korkuyla eğilip baktı. Kaplumbağa ayağının dibinde duruyordu. Karanlıkta sırtındaki harfler parlıyordu. Yine geldim. Momo onu kaptığı gibi ceketinin altına sakladı. Sonra doğrulup çevreyi kolladı. Duman adamların yakında olup onu görmelerinden korkmuştu. Ses seda yoktu. Kasiopeya ceketin altında debeleniyor, kurtulmaya çalışıyordu. Momo onu koynuna sıkıca bastırdı. Ceketi aralayıp baktı. Fısıldadı. Lütfen sakin ol. Kaplumbağanın kabuğundaki yazıyı okudu. Ne bu çılgınlık? Seni görmesinler dedi Momo. Kaplumbağadan karşılık geldi. Sevinmedin mi? Ah Kasiopeya, sevinmez olur muyum? Hem de nasıl sevindim? Diye hıçkırarak kaplumbağanın burnuna öpücükler kondurmaya başladı Momo. Kasiopeya'nın sırtındaki harfler bu defa kırmızı renkte parladı. Yapma böyle ne olur. Momo gülümsedi. Bu kadar zamandır hep beni mi arıyordun? Elbette. Nasıl oldu da beni tam da şimdi ve burada buldun? Önceden biliyordum. Yani kaplumbağa önceden onu bulamayacağını bildiği halde hep onu mu aramıştı? O zaman aramasına ne gerek vardı? Bu da bir bilmece gibiydi. Zaten kaplumbağanın bu konularda işine akıl erdirmek zordu. Ama şimdi bu sorularla kaybedilecek zaman yoktu. Momo olup bitenleri yavaş bir sesle kaplumbağaya anlattı. Sonra sordu. Şimdi ne yapalım? Kasiopeya dikkatle dinlemişti. Sırtına cevabı yazdı. Hora'ya gidelim. Şimdi mi? Diye dehşetle sordu Momo. Her yerde seni arıyorlar. Şu anda burada yoklar. Burada kalsak daha iyi değil mi? Kabuğun üstündeki yazı şuydu. Biliyorum gidelim. Tam da kucaklarına düşeceğiz dedi Momo. Hiçbirine rastlamayacağız. O bu kadar emin olunca mesele kalmıyordu. Momo Kasyopeya'yı yere bıraktı. Sonra evvelce gittikleri o uzun, dolambaçlı yolu hatırladı. Ve gücünün şimdi buna yetmeyeceğini anladı. "Sen yalnız git Kasyopeya," dedi. "Benim halim yok. Yalnız git ve Hor Usta'ya benden çok çok selam söyle." Kasyopeya'nın sırtında "Çok yakın" diye yazıldı. Momo şaşkınlıkla çevresine baktı. Yavaş yavaş belleği canlandı. Ve buranın o fakir, terk edilmiş yer olduğunu ve hemen öte tarafında beyaz evlerle o garip ışığın bulunduğunu hatırladı. O halde hiçbir zaman sokağındaki hiçbir yerde evine kadar yürüyebilirdi. "İyi," dedi. "Seninle geliyorum. Ama daha çabuk olmak için seni taşıyamaz mıyım?" "Yazık ki olmaz," diye yazıldı kaplumbağanın kabuğunda. "Neden öyle kendini sürünmek zorundasın?" diye sordu Momo. Gene bir bilmece gibi bir yazı belirdi. "Yol benim içimde." Kaplumbağa yürümeye başladı. Ve Momo küçük, yavaş adımlarla onu izlemeye koyuldu. Küçük kızla kaplumbağa alana açılan dar sokaklardan birine henüz girmişlerdi ki alanın çevresindeki karanlık evlerde kıpırdanmalar oldu. Her yanı kişnemeye benzer gülme sesleri doldurdu. Bunlar olanları gizlice dinlemiş olan duman adamlardan başkası değildi. Bir kısmı kızı gözetlemek için kalmıştı. Biraz beklemeleri gerekmişti ama sonunda kazandıkları başarı buna değerdi. "İşte gidiyorlar," dedi soğuk bir ses. "Yakalayalım mı?" "Elbette hayır," diye konuştu biri. "Bırakalım gitsinler." "Neden?" diye sordu ilk konuşan. "Kaplumbağayı yakalamalıyız. Ne pahasına olursa olsun diye emir aldık." "Doğru, ama bu neye yarayacak?" "Bizi oraya götürmesine." "İyi ya, şimdi de bunu yapıyor zaten. Hem de bizim zorlamamıza gerek kalmadan, gönüllü olarak. Her ne kadar bile bile değilse de." Alanın çevresini gene o çirkin gülüşmeler sardı. "Kentteki bütün ajanlara haber verin. Aramayı bıraksınlar. Hepsi bize katılsın. Fakat çok dikkatli olalım baylar. Kimse onların yolunu kesmesin. Yollarının üzerine kimse çıkmasın. Bizi görmemeliler. Şimdi baylar, sessiz sedasız bu iki habersiz öncüyü izleyelim bakalım." Ve böylece gerçekten de Momo ile Kasyopeya kendilerini izleyenlerden hiçbiriyle karşılaşmadılar. Çünkü onların yöneldiği yerdeki duman adamlar hemen çekilip Momo ile kaplumbağanın arkasında kalmayı başarıyorlardı. İkisinin peşinde gittikçe çoğalan ve duvar diplerine, köşelerine sinerek adım adım onları izleyen bir duman adamlar ordusu oluşmuştu. Momo ömründe hiç olmadığı kadar yorgundu. Neredeyse bir adım sonra yere düşüp oracıkta uyuyuverecekti. Her adımda kendine gayret veriyor, bir adım daha, bir adım daha, bir daha, bir daha diyerek gücünü kaybetmemeye çalışıyordu. Ah, ne olurdu şu kaplumbağa bu kadar yavaş ilerlemeseydi. Ama çare yoktu. Momo artık sağına soluna bakmıyor, gözlerini kaplumbağanın ve kendisinin ayaklarından ayırmıyordu. Ona sonsuz uzunlukta gelen bir süreden sonra yolun aydınlandığını fark etti. Kurşun gibi ağırlaşmış göz kapaklarını kaldırıp bakındı. Evet, sonunda ne şafak vaktine ne de grup zamanına benzemeyen tatlı bir ışığın aydınlattığı bir yere gelmişlerdi. Burada gölgeler çeşitli yönlerde uzuyordu. Siyah pencereli, göz kamaştırıcı beyazlıktaki evler uzaktan kar gibi pırıltılar saçıyordu. İşte siyah bir taşın üzerindeki dev gibi kocaman yumurtadan ibaret olan anıt da oradaydı. Momo'nun cesareti arttı. Artık Hor Usta'nın yanına varmalarına az kalmıştı. "Lütfen," dedi Kasyopeya'ya. "Biraz daha hızlı gidemez miyiz?" Kaplumbağanın cevabı, "Ne kadar yavaş, o kadar çabuk oldu." Şimdi daha da ağır sürünüyordu. Momo önceki gelişinde aynı yerde olduğu gibi yavaş gittikleri halde ilerlediklerini fark etti. Çünkü onlar yavaşladıkça cadde ayaklarının altında geriye doğru daha büyük bir hızla kayıyordu. İşte bu beyaz sokağın sırrı buradaydı. İnsan ne kadar yavaş hareket ederse o kadar hızlı ilerliyordu. Aksine ne kadar acele ederse de o kadar güç ilerliyordu. O seferinde duman adamlar Momo'yu 3 arabayla izlerken burada mıhlanıp kalmışlardı. Momo da onlardan kaçabilmişti. Ama bu o seferindeydi. Şimdi işler değişmişti. Artık Momo ile kaplumbağayı yakalamak istemiyorlardı. Onun için onlar da gayet yavaş geliyorlardı. Ve böylece de bu sırrı çözmüş oldular. İkisinin geçtiği yerlerdeki beyaz caddeler yavaş yavaş duman adamlarla doldu. Burada nasıl yürüneceğini öğrendikleri için kaplumbağadan daha yavaş yürüyorlar. Böylece aralarındaki açıklık gittikçe azalıyordu. Bu tersine bir yarıştı. Yavaşlık yarışıydı sanki. Bu rüya yollarının arasından uzayan cadde beyaz kentin içerilerine doğru sokuluyor ve hiçbir zaman sokağının köşesine ulaşıyordu. Kasiopeya köşeye dönüp eve yaklaşmıştı. Momo bu sokağa sapınca önceki gelişinde ancak arka arkaya yürüyebildiğini hatırlayarak gene öyle yapmak istedi. Arkasını döndüğünde neredeyse korkudan kalbi duracaktı. Sokağın tümünü hareket eden gri bir duvar gibi kaplamış olan duman adamlar göz alabildiğine uzanan yığınlar halinde geliyorlardı. Momo bağırdı fakat kendi sesini duyamadı. Sokağın içine doğru geri geri kaçarken bir yandan da korkudan büyümüş gözleriyle üzerine doğru yaklaşan zaman hırsızlarına bakıyordu. Birdenbire garip bir şey oldu. Duman adamların sokağa dönüp ilerleyen ilk sırasında bulunanlar Momo'nun gözü önünde yok oluverdiler. Önce öne uzattıkları elleri, sonra ayakları, gövdeleri ve sonra da korkuyla gerilmiş yüzleri silinip gitti. Bunu yalnız Momo görmüş değildi. Onların arkasından gelen arkadaşları da görmüştü. Onların duraklaması ve daha arkadan gelenlerin öndekilerin üzerine abanmasıyla bir kargaşalık oldu. Momo öfkeli yüzlerini ve salladıkları sıkılmış yumruklarını gördü. Fakat hiçbiri daha çok yaklaşmaya cesaret edemedi. Momo da sonunda hiçbir yerde evine ulaştı. Yeşil metalden yapılmış büyük kapı açıldı. Momo içeri attı kendini. Taş heykellerin durduğu koridoru koşarak geçti. Sondaki küçük kapıyı açıp içeri girdi. Sayısız saatlerin bulunduğu salonda hiç oyalanmadan dolaplı saatlerin ortasındaki odacığa erişti. Küçük divanın üzerine kendini atarak başını yastıkların arasına gömdü. Artık hiçbir şey görmek ve duymak istemiyordu.